Ayrım 3 Çöküş J.R. Diamond Sayfa 31 İklim değişikliği yaşam ortalamasının kısa olduğu eski toplumlarda çok daha önemli bir sorundu. Çünkü o zamanlar dünyanın birçok bölgesindeki iklim yıldan yıla değil, birkaç on yıllık periyotlarda değişme eğilimi gösteriyordu. Örneğin nemli birkaç on yılı kurak bir yarım asır izliyordu. Tarih öncesi birçok toplumda ortalama insan ömrü, yani ebeveynlerin doğumundan çocukların doğumuna kadar geçen süre sadece birkaç on yıldı. Bu nedenle kuraklığın olmadığı bir dizi yılın sonlarında yaşayan pek çok insan kuraklığın yaşandığı bir önceki döneme ait hiçbir şey bilmiyordu. Bugün bile insanlar geçirdikleri iyi zamanların bir gün bitebileceğini hiç düşünmeyerek ya da geçmiş toplumlarda hiç farkına varmayarak ürün ve nüfuslarını olabildiğince arttırma eğilimindedirler. Oysa bu iyi dönemler bittiğinde toplum ya gereğinden daha fazla nüfusa ulaşmış ya da yeni iklime uygun olmayan köklü alışkanlıklara kendini kaptırmış olur. ABD'nin batısının bugünkü kuraklığını ve geneli temsil ettiği düşünülerek kurak olmayan 10 yıllara göre şekillendirilmiş şehirlerde veya kırsal kesimde savurganlığa dayalı su kullanım politikalarını düşünün. Bu iklim değişiklikleriyle ilgili sorunları incelerken, geçmişteki toplumlarda gıda kıtlığı çeken bölgelere herhangi bir gıda yardımı yapılmadığını da göz önünde bulundurmak gerekir. Tüm bu unsurlar geçmiş toplumları iklim değişiklikleri karşısında daha fazla riskle karşı karşıya bırakmıştır. Doğal iklim değişiklikleri herhangi bir insan topluluğu için durumu daha iyi veya daha kötü hale getirebilir ve bir topluma yarar sağlarken diğerini umulmadık zararlara uğratabilir. Konuyla ilgili küçük buz çağının Grönland İskandinavları için kötü sonuçlar getirdiğini fakat aynı yerdeki Eskimolar için gayet iyi bir dönem olduğunu ele alacağız. Birçok tarihi vakada görüyoruz ki çevresel kaynaklarını tüketen bir toplum kaybettiği her şeyi hava şartları iyiyken geri kazanmış, havaların daha kuru, soğuk, sıcak, nemli veya daha değişken olduğu dönemlerde ise çöküşün eşiğine gelmiştir. Bu durumda çöküş insanın çevreye etkisiyle mi yoksa iklim değişiklikleri sebebiyle mi meydana gelmektedir? Cevap, her ikisi de değil. Eğer toplum çevresel kaynaklarını henüz tam olarak tüketmediyse, iklimsel değişikliğin neden olduğu kaynak yokluğuna karşı hayatta kalmayı başarabilir. Bununla beraber iklim değişikliklerinden dolayı kaynaklarını iyice tüketinceye kadar kendisinin sebep olduğu kaynak tüketiminden sağ salim kurtulabilir. Kuşkusuz tek bir sebep başlı başına etkili değildir. Çevresel etkilerle iklim değişikliklerinin kombinasyonu ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Üçüncü bir unsur saldırgan komşulardır. Aralarında birkaçı hariç tarihteki toplumların hemen hepsi coğrafi olarak birbirleriyle bağlantı kurabilecek kadar yakınlardı. Komşu toplumlarla bağlantılar kronik şekilde düşmancaydı. Bir toplum güçlü olduğu sürece komşularını kendinden uzak tutabilir. Çevresel tahribat da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle zayıf düştüğünde ise teslim olmaya mahkumdur. Bu durumda çöküşü tetikleyen sebep askeri istila gibi gözükse de asıl sebep yani çöküşe neden olan gerçek sebep zayıflamaya neden olan unsurdur. Bu nedenle ekolojik veya diğer sebeplerden dolayı meydana gelen çöküşler askeri hezimetler olarak görülerek gerçek nedeni maskelerler. Bu tür olası maskeleme iddialarının olduğu en ünlü tartışma Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüdür. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü sayılan son imparatorun tahttan inişi olayı esnasında, M.S. 476'da, çok fazla barbar istilasına maruz kalmıştır. Öte yandan Roma ve o zamanki Çin ve Hindistan uygarlıkları daha yükselişe geçmediği dönemlerde bile Kuzey Avrupa ve Orta Asya'da yani medeni Akdeniz Avrupa'sının sınırları dışında yaşayan barbarlar tarafından dönem dönem saldırılara maruz kalıyordu. Bin yıldan fazla bir süre boyunca Roma barbarlara başarılı bir biçimde karşı koymayı bildi. Örneğin M.Ö. 101 yılında Campi-Raudi Savaşı esnasında Kuzey İtalya'yı istila eden Büyük Cimbri ve Doiton kuvvetlerini kılıçtan geçirmişlerdi. Ama sonunda savaşı kazanan Romalılar değil, barbarlar oldu. Peki ama böyle bir sonuca nasıl gelindi? Barbarların nüfusları mı artmıştı, yoksa askeri birliklerini daha mı iyi organize etmişlerdi? Yoksa bu gelişmenin sebebi barbarların daha iyi silahlar edinmeleri, daha iyi atlara sahip olmaları ya da Orta Asya'daki iklim değişikliklerinden daha iyi yararlanmaları mıydı? Eğer öyleyse Roma'nın düşüşünde temel sebep olarak barbarların olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa durumlarında hiçbir değişme olmamasına rağmen barbarlar her zaman olduğu gibi Roma sınırlarında pusudaydılar da Roma'nın ekonomik, siyasi, çevresel ve diğer bir takım sorunlarından dolayı zayıflamasıyla mı böyle bir fırsatı yakalayabilmişlerdi? Öyleyse Roma İmparatorluğu kendi çöküşünü kendi elleriyle hazırladı da son darbeyi barbarlar mı vurdu? Bu günümüzde hala tartışılan bir konudur. Aynı soru Tayland'daki komşuları tarafından istilaya uğrayan Angkor Wat'taki Kimer İmparatorluğu yerlileri, Aryan istilaları ile düşüşe geçen Harappan İndus Vadisi medeniyeti, Miken şehrinin ve diğer Bronz Çağ Akdeniz toplumlarının düşüşü içinde geçerlidir. Dördüncü küme olarak adlandıracağımız unsurlar üçüncülerin tam tersidir. Düşman komşuların saldırılarına karşılık dost komşuların verdikleri desteği azaltmaları. Aralarında birkaçı hariç tarihteki toplumların hemen hepsi düşman komşuların yanı sıra dostluk çerçevesinde ticaret yaptıkları komşulara da sahiptiler. İlginçtir ki düşman komşu aynı zamanda ticaret ortağı da olabiliyor. Menfaatleri doğrultusunda kimi zaman düşman, kimi zaman da dost yüzünü gösteriyordu. Toplumların pek çoğu temel ticaret malının ithalatı için, bugün ABD'nin petrol, Japonya'nın petrol, ağaç ve deniz ürünleri ithalatı yaptığı gibi, dost bir komşuya büyük çapta ihtiyaç duyuyor veya kültürel bağlar uğruna o toplumla birleşiyordu. Avustralya'nın kültürel kimliğini yakın zamana kadar Britanya'dan alması gibi. Bu nedenle eğer ticaret ortağınız çevresel tahribatla dahil olmak üzere herhangi bir sebepten dolayı zayıf düşüp ihraç ettiği temel maddeyi sağlayamaz hale gelirse sizin toplumunuz da bundan zarar görebilir. Bunun örneğine yakın geçmişte bizler de şahit olduk. Birinci Dünya 1973 yılında petrol ambargosu uygulayan üçüncü dünya ülkelerine bağlı kaldı. Ambargo uygulayan bu ülkeler ekolojik açıdan kırılgan, siyasi açıdan ise sıkıntılı dönemler geçiren ülkelerdi. Geçmişe baktığımızda Grönland İskandinavları, Pitcairn Adası, halkı ve diğer toplumlarda benzer sorunların ortaya çıktığını görürüz. Beş noktalı çerçevedeki son unsurlar ise çevresel olsun olmasın toplumların sorunlara verdikleri tepkileri oluşturuyor. Farklı toplumlar farklı sorunlara farklı şekillerde tepki vermektedir. Örneğin ormanların yok olması, Yeni Gine, Japonya, Tikopya ve Tonga'da başarıyla üstesinden gelenen bir sorunken, Paskalya Adası, Mangareva ve Grönland İskandinav toplumunun çöküşüne zemin hazırlamıştır. Bu durumda birbirinden çok farklı bu sonuçları nasıl yorumlamalıyız? Bir toplumun tepkileri siyasi, ekonomik ve sosyal kurumlarına ve kültürel değerlerine bağlıdır. Bu kurumlar ve değerler toplumun sorunlarını çözüp çözememesini etkilemektedir. Bu kitapta bu beş noktadan oluşan çerçeveyi yok olan veya varlığını koruyan toplumlar için ayrı ayrı ele alacağız. Tabii ki bu noktada tıpkı iklim değişikliğinde olduğu gibi düşman komşular ve ticaret ortakları da toplumun çöküşünde etkili olabilir veya olmayabilir. Çevresel tahribatın tüm çöküşlerde başlıca etken olduğunu söylemek olanaksızdır. Yakın tarihte Sovyetler Birliği'nde yaşanan çöküş buna örnek teşkil ediyor. Kartaca şehrinin Roma tarafından M.Ö. 146'da yıkılması da bu tezi doğrulayan tarihi bir örnek. Askeri veya ekonomik faktörlerin tek başlarına yeterli olabilecekleri doğrudur. Bu nedenle bu kitabın ismi, çevresel unsurların duruma bağlı iklim değişikliklerinin, düşman komşuların, ticaret ortaklarının ve sosyal tepkilerin toplumsal çöküşe katkısı olmalı. Bu çerçeve bizlere gözden geçirilmesi gereken çok sayıda eski ve çağdaş malzeme sunmaktadır. İş ve çevre. İnsanların çevresel etkideki payları ihtilaflı bir konudur ve bu konudaki düşünceler iki zıt kutup arasında kalmıştır. Kutuplardan birini teşkil eden ve çevreci veya çevre yanlısı olarak anılan taraf, günümüzde karşılaştığımız çevre sorunlarının ciddi olduğunu ve bir an önce ele alınması gerektiğini, ayrıca günümüzün ekonomik gelişiminin ve nüfus artışının bu şekilde devam ettirilemeyeceğini savunmaktadır. Diğer kutupta yer alanlar ise çevrecilerin dile getirdiği endişelerin abartıldığını ve ekonomik gelişme ile nüfus artışının makul ve makbul olduğunu dile getirmektedirler. İkinci grup taraftarlarına atfedilmiş kısa bir isim bulunmamaktadır. Bu nedenle ben onları burada kısaca çevreci karşıtları olarak adlandıracağım. Bu grupta özellikle büyük iş ve ekonomi dünyasından kişiler bulunur. Ama çevreci karşıtları eşittir, iş taraftarları demek yine de eksik bir çıkarım olacaktır. Birçok iş adamı kendisini çevreci olarak görürken, çevrecilerin iddialarını şüpheyle karşılayan pek çok kişi de iş dünyasında yer almamaktadır. Öyleyse ben bu kitabı yazarken acaba bu kutuplardan hangisine yakın durmaktayım? 7 yaşından beri kuşları gözlemlerim, biyoloji dalında eğitim gördüm ve Yeni Gine yağmur ormanlarındaki kuşlar üzerinde son 40 yıldır araştırma yapmaktayım. Kuşları severim ve onları seyretmekten büyük keyif alırım. Diğer hayvan, bitki ve canlıların doğal ortamlarına da saygı duyarım. Yeni Gine ve dünyanın diğer bölgelerinde hayvan türleri ve onların doğal ortamlarını korumak için çok çaba harcadım. Son 12 yıldır dünyanın en büyük uluslararası çevre organizasyonlarından biri olan ve en sınırlar ötesi çıkarları temsil eden ABD Dünya Vahşi Hayat Fonu'nun yöneticiliğini yapıyorum. Bu özelliklerimden dolayı çevreci karşıtları benim bir felaket tellalı olduğumu, sorunları abarttığımı ve soyları tükenen bitki türlerini insanların ihtiyaçlarından daha önemli gördüğümü söylediler. Ne var ki ben Yeni Gine'nin kuşlarını seviyorum ama onlardan çok daha fazla sevdiğim şeyler de var. Karım, oğullarım, dostlarım, Yeni Gineliler ve diğer tüm insanlar. Çevresel sorunların kuşlardan çok insanlara zarar verdiğini gördüğüm için bu kadar duyarlı davranıyorum. Diğer yandan çevresel kaynakları tüketen büyük iş alanları ve diğer unsurlar konusunda da deneyim sahibiyim ve bu nedenle çoğu zaman çevreci karşıtı olarak da görüldüm. Gençken Montana'da büyük hayvan üretme çiftliklerinde çalıştım. Şimdi de karımı ve çocuklarımı düzenli olarak yazları Montana'ya tatile götürüyorum. Bir yaz boyunca Montana'da bakır madenlerinde görev yapan bir ekibe katıldım. Montana'yı ve oradaki çiftçi dostlarımı seviyorum. Onların tarım üzerine kurdukları işlerini ve hayat tarzlarını anlıyor, takdir ediyor ve sempati duyuyorum. Bu kitabı ithaf ettiğim kişiler de onlar. Son yıllarda madencilik, balıkçılık, petrol ve doğalgaz endüstrilerindeki büyük şirketleri gözlemleme ve bunlara yakınlaşma fırsatım oldu. Son 7 senedir Papua Yeni Gine'nin en büyük petrol ve doğalgaz üretilen bölgesindeki çevresel etkileri izliyorum. Bu bölgede petrol şirketleri Dünya Vahşi Hayat Fonu'ndan çevre hakkında bağımsız bir değerlendirme yapmasını istemişti. Bu nedenle söz konusu şirketlere sık sık ziyaretlerim oldu. Yönetici ve çalışanlar ile yaptığım fikir alışverişleri sırasında onların bakış açılarını ve sorunlarını anladım. Büyük şirketlerle kurduğum ilişkiler esnasında neden oldukları çevre tahribatı ile ilgili önemli görüşler edinirken, büyük şirketlerin ulusal parklardan bile daha katı ve etkin çevre koruma prensipleri benimsediklerine şahit oldum. Bu farklı iş alanlarında neden farklı çevre politikaları benimsendiğini merak ettim. Bu arada özellikle büyük petrol şirketleriyle kurduğum ilişkiler nedeniyle bazı çevreciler beni kendimi petrol şirketlerine satmakla suçladılar. Aslında büyük iş çevreleri bana iş vermedi. Ben sadece ziyaretçi olarak gittiğim şirketlerde gördüklerimi hiçbir şekilde yalan dolana başvurmadan dürüstçe anlattım. Bazı petrol ve ağaçları tomruk haline getiren şirketlerin çevreye zarar verdiğini gördüm ve bunu dile getirdim. Diğerlerinin ise çok dikkatli olduklarına şahit oldum ve bunu da açıkça ifade ettim. Eğer çevreciler dünyada büyük güç sahibi olan şirketlerle aynı masaya oturup sorunları konuşmaya yanaşmazlarsa, dünyanın çevre sorunlarını çözmek sadece bir hayal olarak kalacak. Bu nedenle bu kitabı hem çevresel sorunlar hem de şirket gerçekleri konusunda deneyimi olan orta yolu benimsemiş biri olarak yazıyorum. Karşılaştırmalı yöntem. Toplumların çöküşü bilimsel olarak nasıl incelenebilir? Bilim laboratuvarda yapılan kontrollü deneylerde elde edilen bilgiler bütünü olarak tarif edilse de gerçekte bundan çok daha geniş bir tanımı vardır. Dünya hakkında güvenilir bilgi edinimi. Kimya ve moleküler biyoloji gibi bazı alanlarda laboratuvara girip kontrollü deneyler yapmak mümkündür ve bu bilgi toplamak için en güvenilir yoldur. Ben lisans eğitimimi biyoloji ve biyokimya dalında yaptıktan sonra doktoramı fizyoloji dalında yaptım. 1955-2002 yılları arasında fizyoloji konusunda Harvard ve Los Angeles, Kaliforniya Üniversitelerinde deneysel araştırmalara katıldım. 1964 yılında Yeni Gine'nin yağmur ormanlarında kuşları incelemeye başladığımda gerek laboratuvarda gerekse doğal ortamda kontrollü deneylerde güvenilir bilgi alma yöntemini kullanamadığım için bazı sorunlarla karşılaştım. Bir yandan kuş nüfuslarının deneysel olarak soylarını tüketmek veya manipüle etmek, diğer yandan manipüle edilmemiş kontrol yöntemleriyle bu nüfusların bakımını sağlamak bu kuşlar hakkında bilgi toplamayı mümkün kılmıyordu. Ayrıca bunlar ne hukuksal ne de etik yöntemlerdi. Bu nedenle farklı yöntemler kullanmak zorunda kaldım. Astronomi, epidemiyoloji, jeoloji ve paleontoloji dallarında olduğu gibi popülasyon biyolojisinin diğer birçok dalında da benzer yöntemsel sorunlar ortaya çıkıyor. En fazla başvurulan çözüm karşılaştırmalı yöntem veya doğal deney denen yöntemi uygulamak. Örneğin ben bir kuş bilimci olarak Yeni Gine'ye özgü Medicester yöresi bal yiyici kuşlarının diğer bal yiyici kuş nüfusları üzerindeki etkilerini incelerken Medicester bal yiyici kuşlarını barındırabilen ya da uygun koşulları sağlayamayan dağlardaki tüm kuş topluluklarını birbirleriyle kıyaslamış oluyorum. Bu kitapta çevresel sorunların etkin olduğu toplumsal çöküşleri anlamak için karşılaştırma yöntemini kullandık. Daha önceki kitabımda tüfek, mikrop ve çelik, insan topluluklarının yazgıları, karşılaştırma yöntemini bu konunun tam tersine ele alan bir konuya, yani 13 bin yıl önce farklı kıtalardaki insan topluluklarının farklı oluşum hızlarına uygulamıştım. Elinizdeki kitapta ise oluşumlar yerine çöküşlere odaklanarak çevresel kırılganlık, komşularla ilişkiler, siyasi kurumlar ve bir toplumun istikrarını etkileyecek girdi değişkenlerini ele alacağız. İncelediğim çıktı değişkenleri çöküş ve hayatta kalma ve eğer çöküş gerçekleşmişse çöküş şeklidir. Çıktı değişkenleri ile girdi değişkenleri arasında bağlantı kurduktan sonra olası girdi değişkenlerinin etkisini irdeleyeceğiz. Bu yöntemin kapsamlı, özenli ve nicel bir uygulaması Pasifik adalarında ormanların yok olmasına bağlı olarak gerçekleşen çöküş sorunları için de geçerliydi. Tarih öncesi Pasifik insanları orta dereceli orman tahribatından ormanlarını tamamen yok etmeye kadar pek çok şekilde adalarındaki ormanlara zarar vermişlerdi. Bu durum uzun vadeli direnişten çöküşe kadar pek çok toplumsal soruna neden olmuştu. Meslektaşım Barry Rollett ile 81 Pasifik adasında gerçekleşen orman tahribatını numaralandırarak 9 girdi değişkenini, yağmur düşme miktarı, izolasyon, toprak verimliliğinin restorasyonu sınıflandırdık. İstatistiksel bir analiz sonucunda her bir girdi değişkeninin ormanların yok olmasında ne derece etkili olduğunu hesaplayabildik. Diğer bir karşılaştırmalı deneyi Kuzey Atlantik'te Norveç'ten gelen Ortaçağ Vikinglerinin kolonileştiği 6 ada veya kara parçası üzerinde gerçekleştirdik. Bu topraklar tarım, Norveç ile ticari bağlantıları açısından kolaylık ve diğer girdi değişkenleri açısından farklı oldukları gibi ortaya çıkan sonuçlar bakımından da birbirleriyle benzeşmiyorlardı. Bazıları hemen terk edilmiş, bazılarında 500 yıl sonra yaşayan kimse kalmamış, bazılarında ise 1200 sene sonra hala gelişen toplumlar oluşmuştu. Tüm bu karşılaştırmalar, arkeologlar, tarihçiler ve diğer bilim adamları tarafından her toplum için ayrı ayrı toplanan detaylı bilgilere dayanmaktadır. Bu kitabın sonunda eski Maya ve Anasazi toplumları, modern Ruandalılar, Çinliler ve karşılaştırdığım diğer eski ve çağdaş toplumlar hakkında yazılmış mükemmel kitap ve tezlerin bir listesini verdim. Bu çalışmalar kitabım için vazgeçilmez bir veri tabanı oluşturmaktadır. Bu toplumlar arasındaki karşılaştırmalardan çıkarılabilecek öyle sonuçlar da var ki bunlar tek bir toplum üzerinde yapılacak detaylı bir çalışmayla asla elde edilemezdi. Örneğin ünlü Maya çöküşünü anlamak, Maya tarihini ve çevre şartlarını iyi bilmekten çok daha fazlasını. Maya'yı daha geniş bir bağlam içine oturttuktan sonra onu kendisine bazı yönlerden benzeyen ve benzemeyen, çöken ve yaşamını devam ettiren diğer toplumlarla karşılaştırabilmeyi gerektirir. Bu gerekliliği kendi kategorilerinde çok iyi olan çalışmaların yanı sıra karşılaştırmalarla da çok iyi harmanlamaya çalıştım. Tek bir yaklaşımı benimseyen bilim adamları, diğer yaklaşımların yaptıkları katkıları genelde görmezden gelirler. Bir toplumun tarihi üzerine uzmanlaşmış bilim adamları, karşılaştırmaları yüzeysel buldukları için onlara itibar etmezler. Bunun yanında karşılaştırma yapanlar da toplumların tek tek incelendiği çalışmaları dar görüşlü bulur ve diğer toplumları anlamak açısından fazla bir değere sahip olmadıklarını düşünürler. Oysa biz güvenilir bilgiler üzerinden işlem yapmak için her iki türden çalışmaya da ihtiyaç duymamız gerektiğini ve tek bir topluma dayanarak yapılan, hatta tek bir çöküşü yorumlayarak elde edilen genellemelerin oldukça tehlikeli olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda birçok toplum üzerinde gerçekleştirilecek karşılaştırmalı bir çalışmadan elde edilecek veriler sonucunda ikna edici sonuçlara varabileceğimizi umuyoruz. Kitabın planı. Bu durumda okuyucu nereye doğru gittiği konusunda önceden bir fikre sahip olacaktır. İşte kitap da bu plan üzerine kurulmuştur. Plan çok büyük iki koyun yutan bir boa yılanına benzer. Çağdaş dünya ve geçmiş dünya hakkındaki görüşlerim tek bir toplum için oldukça uzun, diğer dört toplum için ise daha kısa açıklamalardan ibarettir. Önce birinci büyük koyundan başlayacağız. Birinci kısım Holz çiftliği ve bu kitabı kendilerine ithaf ettiğim Hershey'lerin hayvan üretme çiftliklerinin bulunduğu Güneybatı Montana'nın çevre sorunları hakkında uzun bir bölüm. Birinci bölüm. Birinci dünya toplumlarına az çevresel sorunlara ve nüfus sorunlarına rağmen Montana bu sorunların diğer birinci dünya toplumlarına göre nispeten daha az yaşandığı bir bölgedir. Bunlardan daha da önemlisi Montanalıları iyi tanıdığım için Montana toplumunun politikalarını insanların genelde birbiriyle çatışan motivasyonlarına bağlayabilme imkanına sahibim. Montana'nın bu aşina olduğum perspektifinden yola çıkarak ilk bakışta egzotik olduğunu düşündüğümüz uzak geçmiş toplumların başına neler geldiğini kolaylıkla hayal edebiliriz. 4 adet daha kısa bölüm ile başlayan ikinci kısımda kısaca 5 noktalı çerçeveye göre karmaşıklığı gittikçe artan bir şekilde sıralanmış ve çöküş yaşamış 4 eski toplumu inceleyeceğiz. Burada detaylı olarak üzerinde duracağımız, geçmiş toplumların büyük bölümü küçük ve merkezi olmayan yerlerde kurulmuştur. Ancak bir bölümü coğrafi açıdan başka yerlere bağlanan ya da sosyal olarak izole olmuş veya kırılgan ortamlarda kurulmuş yerlerdir. Eğer bu toplumların günümüz toplumları için model oluşturamayacağı düşüncesindeyseniz, şunu belirteyim ki belli süreçler bu tip küçük toplumlarda daha hızlı gelişip uç noktalara ulaştığı için özellikle bu tür toplumları model olarak seçtim. Öte yandan bu komşularıyla iyi ticari ilişkilerde bulunan, gürbüz ortamlarda kurulu gelişmiş merkezi toplumların geçmişte çökmediği ve aynı şekilde günümüzde de çökmeyeceği anlamına gelmemektedir. Detaylı olarak üzerinde durduğum toplumlardan biri olan Mayalar milyonlarca hatta 10 milyonlarca nüfusa sahiptiler ve Avrupalıların ticaret faaliyetleriyle birlikte bölgedeki diğer gelişmiş yerlerden etkilenmeden önce yeni dünyanın yani Mezoamerika'nın kültür açısından en fazla gelişmiş iki medeniyetinden biriydiler. 9. bölümün okunacaklar listesine bu anlamda Mayalara benzeyen ve yıkılışlarında çevresel faktörlerin ağırlıklı olarak etkili olduğu diğer ünlü eski toplumlar, eski İslam toplumları, Angkor Wat, Harappan İndus Vadisi insanları ve diğerleri hakkında özet bilgiler koyduk. Eski toplumlarla ilgili ilk vaka incelememiz olan Paskalya Adası'nın tarihi, 2. bölüm, saf bir ekolojik çöküşe örnek. Ormanların tamamen yok olması savaşlara, elitlerin ve ünlü taş heykellerin devrilmesine neden olmuş ve sonunda çok büyük bir nüfus ortadan silinmiştir. Bildiğimiz kadarıyla Paskalya'daki Polinezyalı toplum ilk kuruluşundan sonra izole olmuş, böylece Paskalya düşmanlarından veya dostlarından herhangi bir şekilde etkilenmemişti. İleride yapılacak çalışmalar aksi yönde kanıtlar ortaya çıkarabilir. Ancak şimdiye kadar yapılanlarda Paskalya'da herhangi bir iklim değişikliği olduğuna dair bir ipucu elde edilememiştir. Barry Rollett ve benim yaptığım karşılaştırmalı analizler tüm Pasifik adaları içerisinde neden Paskalya'nın böyle bir sonla karşılaştığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Yine Polinezyalıların yerleştiği Pitcairn Adası ve Henderson Adası 3. bölümde 5 noktalı çerçevemdeki 4. öğenin diğer bir deyişle komşuların olumlu desteklerinin ortadan kalkmasıyla ilgilidir. Hem Pitcairn hem de Henderson Adaları çevre hasarı görmüş adalardır. Ancak asıl öldürücü darbeyi vuran en önemli ticaret ortaklarının çevresel nedenlerden dolayı ortadan kalkması olmuştur. Bu adalara karşı komşuların düşmanca bir tutum takındıklarına veya iklimde bir değişiklik yaşandığına dair bir veri bulunmamaktadır. Ağaç halkalarından edinilen detaylı bir iklim kaydı sayesinde Güneybatı Amerika'daki Anasazi Yerel Amerikan Toplumu 4. bölüm, çevresel hasarın nüfus artışı ve iklim değişikliği, kuraklık ile birleştiğinde ortaya nasıl sonuçlar çıkardığına dair güzel bir örnek sunmaktadır. Anasazi'nin çöküşünde ne iyi ya da düşman komşular ne de savaş önemli birer unsur teşkil etmemiştir. Toplumsal çöküş üzerine yazılmış hiçbir kitap, yerel Amerikan toplumunun en gelişmişi sayılan Maya medeniyetine, 5. bölüm, ayrılmış bir bölüm olmadan tamamlanmış sayılamaz. Anasazi'lerde olduğu gibi Mayalarda dost komşuların belirleyici bir etkisi olmaksızın çevresel hasar, nüfus artışı ve iklim değişikliklerinin etkilerinden nasibini almıştır. Anasazi çöküşünün tersine düşman komşular ilk evrelerinden itibaren Maya şehirleri için önemli bir sorun olmuştur. 2. ve 5. bölümler arasında irdelenen toplumlar arasında sadece Mayalar şifresi çözülmüş yazılı belgeler sunmaktadırlar. İskandinav Grönland'ı 6. ve 8. bölüm bizlere okumuş bir Avrupalı toplum olduğu için hakkında en çok bilgiye sahip olduğumuz en karmaşık tarih öncesi çöküş serüvenini sunmaktadır. Bu nedenle de en çok tartışılan toplum olmuşlardır. Bu anlamda boğa yılanının yuttuğu ikinci koyun olarak görülebilirler. 5 noktalı çerçevemdeki tüm birimler, yani çevre hasarı, iklim değişiklikleri, Norveç ile dostluk bağlarının kopması, Eskimoların saldırgan tutum takınması ve Grönland'ın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel dokusu çok iyi belgelenmişlerdir. Grönland bu anlamda bizlere çöküşlerin incelenmesinde en yakın kontrollü deney ortamını sağlıyor. Aynı adayı paylaşan ve birbirlerinden tamamen farklı kültürlere sahip iki toplumdan, İskandinavlar ve Eskimolar, biri tamamen ortadan kalkarken diğeri hayatta kalıyor. Bu nedenle Grönland tarihi zor çevre şartları içinde bile çöküşün kaçınılmaz bir sonuç olmadığını, bunun toplumun seçimlerine bağlı olduğu mesajını iletmektedir. Grönland İskandinavları ile yine İskandinav koloniler tarafından kurulmuş diğer 5 Kuzey Atlantik toplumu arasında yapılacak bir karşılaştırma sayesinde Orkney İskandinav kolonileri hayatta kalırken Grönland'daki kuzenlerinin neden ortadan kalktığını anlamamız kolaylaşacaktır. Diğer 5 İskandinav toplumundan biri olan İzlanda kırılgan bir ortamda son derece önemli bir refah seviyesine ulaşarak dikkatleri çeken bir başarı hikayesi sunuyor. Toplumların neden başarısızlığa sürüklendiklerini anlamamız için tezat oluşturması amacıyla 2. kısımda 9. bölüm İzlanda gibi başarıya ulaşmış 3 farklı toplum ele alınmıştır. İzlanda veya başarıya ulaşamamış toplumlardan biraz daha başa çıkılabilir çevre sorunlarıyla karşılaşan bu 3 toplumun hikayesini öğrenirken başarıya giden 2 yol olduğunu göreceğiz. Tikopya ve Yeni Gine dağlık arazilerinde yaşayan toplumlar gibi aşağıdan yukarıya doğru yaklaşım ve Tokugawa çağındaki Japonya gibi yukarıdan aşağıya doğru yaklaşım. 3. kısımda ise modern dünyaya dönüyoruz. 2. bölümde modern Montana'yı ele aldıktan sonra şimdi de ikisi küçük, ikisi olabildiğince büyük 4 farklı günümüz toplumunu inceleyeceğiz. Bir 3. dünya faciası olan Ruanda, ayakta kalabilmiş bir 3. dünya ülkesi olarak Dominik Cumhuriyeti, 1. dünyaya yetişmek için büyük bir yarış içinde olan Çin ve bir 1. dünya ülkesi olan Avustralya. Büyük bir nüfusa sahip olan Ruanda, 10. bölüm, geçmişte Mayalarınkine benzer şekilde toplumsal bir çöküş felaketiyle karşılaştı. Ruanda ve komşusu Burundi deyince Hutu, Tutsi kabileler arasındaki etnik şiddet akla geliyor. Ancak biz burada fünyesi nüfus artışı, çevre tahribatı ve iklim değişiklikleri ile çekilen bir etnik şiddeti ele alacağız. Hispaniola adasını paylaşan Dominik Cumhuriyeti ve Haiti 11. bölüm, Grönland'daki İskandinav ve Eskimo toplumları gibi birbirine tezat iki toplumdur. 10 yıllar boyunca aynı derecede kötü diktatörlerce yönetildikten sonra Haiti yeni dünyanın en acınacak konumdaki ülkelerinden biri haline gelirken Dominik Cumhuriyeti umut vaat eden bir yapıya kavuşmuştur. Çin 12. bölüm ise günümüzde karşılaşılan 12 tür çevresel sorunun tamamıyla yüzleşmiş olan bir ülke. Çin ekonomik, nüfus ve alan açısından devasa bir ülke olduğu için ülkenin çevresel ve ekonomik etkisi de yalnız kendi halkı için değil, tüm insanlar için önem teşkil etmektedir. Avustralya 13. bölüm Montana'nın tam tersine 1. Dünya toplumu olarak en kırılgan çevreye sahip ve en şiddetli çevre sorunlarıyla karşı karşıya olan bir ülke. Sonuç olarak sorunlarını çözmek için toplumunun en radikal şekilde tekrardan yapılanmasını gerçekleştirmeye çalışan ülkelerden bir tanesi. Bu kitabın sonuç bölümü 4. kısım bugün bizim için pratik dersler sunmaktadır. 14. bölümde kendi sonunu kendi getiren geçmişteki tüm toplumlar için geçerli olan ve onların yolunun takip edilmesi halinde günümüz toplumları içinde geçerli olan o zihin karıştırıcı soru sorulmaktadır. Söz konusu tehlikeleri o zamanki toplumlar nasıl olmuş da fark edememişler? Başlarına gelenler halkların kendi hatalarından mı kaynaklanıyordu, yoksa çözüm bulunamayan sorunların trajik birer sonucu muydu? Verilen çevresel hasarın ne kadarı kasıtsız ve hissedilemez derecedeydi. Sonuçları tam olarak fark edildiği halde insanların ahlaksızca davranmalarının bu sonuçlara katkısı ne olmuştu? Örneğin Paskalya halkı adalarındaki son ağacı kestiklerinde ne düşünüyorlardı? Görülüyor ki grup karar verme mekanizması bir sorunun sezilmesi veya anlaşılmasındaki başarısızlıkla başlayan ve bazı grup üyelerinin kişisel çıkar edinirken geri kalanlar için kötü sonuçlar ortaya çıkmasına neden olan bazı ihtilaflı durumlarla devam eden bir dizi faktörle geri alınabilir. 15. bölümde günümüzde bir kısmı en ileri düzeyde tahribata neden olan ve bir kısmı da en etkin çevre koruma için kolları sıvayan modern işletmelerin rolü ele alınmaktadır. Neden bazı işletmeler çevre korumayı büyük bir şevkle üstlenmiştir? Diğer işletmelerin de bu şevki kazanmaları için ne gibi değişiklikler yapmak gerekir? Son olarak 16. bölümde modern dünyayı tehdit eden çevresel sorunlar, bu sorunların ciddiyetine dikkat çekenlere karşı yapılan itirazlar ile bugünkü ve geçmişteki çevresel tehlikeler arasındaki farklar ele alınmaktadır. Görülen o ki bugün karşılaştığımız sorunları çözme konusunda ümitvari ya da kötümser olmamıza yol açan başlıca sebep küreselleşmedir. Bugün küreselleşme geçmişteki Grönland İskandinav toplumu ve Paskalya adasında olduğu gibi çağdaş toplumların diğer toplumlardan izole olup kendi içinde çökmesini imkansız hale getirmektedir. Bugün karışıklık yaşayan herhangi bir toplum ne kadar uzak olursa olsun, Somali ve Afganistan örneğini düşünün, diğer kıtalardaki zengin toplumlar içinde sorun oluşturabilmekte ve aynı zamanda onların etkilerine de maruz kalabilmektedir. Tarihte ilk defa küresel bir düşüş riskiyle karşı karşıyayız. Bununla birlikte dünyanın diğer yerlerindeki toplumların başlarına gelenlerden hızla ders alma ve geçmişteki toplumların neler yaşadığını öğrenme fırsatına da sahibiz. İşte bu kitabı yazmamın başlıca amacı da budur. 3. ayrımın sonu. Sayfa 42.